Ayrım 28, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 303, 27. bölüm. Çinli tiz sesle konuşmaya başladı yine. Bu kadın bizim kuryelerimizden biriydi, ona güvenmiştik. Kendisi güvenimizi kazanmak için bir şey yapmamıştı. Sadece bizden olan güçlü, onurlu bir askerin, gerçek Çin'in ünlü bir ailesinin ilk oğlunun eşiydi. Sözünü ettiğim adam şimdi güneydeki düşmanlarımızın arasına girerek hayatını tehlikeye atıyor. Bu onurlu asker de ona güvenmişti. Bu kadın cesur eşine de bize de ihanet etti. Düşmanla yatan bir fahişeden farksızdır. Pek çok sırrımızı açıklayarak şehvetini doyuma ulaştırırken daha kimleri ele verdi? Batılı adamın Beijing'deki kaynağı o mu? En deneyimli, en sadık adamlarımız batılı düşmanlarımıza bir tuzak kurmuştu. Bu kadın bu sabah havaalanında bizi ele verdi. Oysa düşmanları avlamak için harekete geçmiştik. Belki de bu kadın vücudunu sadık bir adamımıza vererek ya da onu ilaçla uyuşturarak gerçekleri öğrendi. Belki de aşığı ona düşmanlarımıza söyleyeceği şeyleri anlattı. Bu fahişeler neler yaptı? Born zavallı kadının haksızca suçlandığını biliyordu. Burada bir mahkeme kurulmuştu. Suçlananlara kendilerini savunma hakkı tanınmıyordu. Fanatik Çinli başarısızlık yüzünden suçlayacak birilerini arıyor ve zavallıları ölüme mahkum ediyordu. Bu kadının aşığı bu pis rejimi öven, yalanları dünyaya yayan Xinhua haber servisinde çalışan bir gazeteciydi. Onun da hain olduğunu bildiğimiz için bir saat önce kafasına bir kurşun sıktırıp boğazını kestirttik. Ben bu fahişenin kocasıyla konuştum. Onurlu adamımız atalarımızın ruhlarının isteklerine uymamı söyledi. Bu fahişeyle hiçbir ilgisi kalmadığını belirtti. Kadın olağanüstü bir güçle ağzındaki tıkacı ve bağı çıkardı. Yalan diye feryat etti. Katillerin katili. Sen dürüst birini öldürdün. Çünkü ben kimseye ele vermedim. Bana kalleşlik eden sizlersiniz. Bugün havaalanına gitmedim. Batılı adamı da hiç görmedim. Bunu da biliyorsun. Batılı haydutlar için kurulan tuzaktan da haberim yoktu. Bunu yüzümden bile anlayabilirsin. Bunları nasıl yapmış olabilirim? Sen çıldırmışsın. Bu yalanları uydurmanın nedeni var. Kocamı güneye gönderip bana geldin. Önce türlü vaatte bulundun, sonra tehdit etmeye kalktın. Sana hizmet etmemi istiyordun. Seninle yatmamın görevim olduğunu söyledin. Kocamın güneyden gönderdiği taypanlar sana geldiler. Onlar senin çalıştığın büyük yerde görülemezlerdi. Hepsi de gizlice evimin altındaki dükkana geldiler. Sen de kocam gibi birçok kadınla sevişiyorsun. Kocam beni dövüyor ve sen onun haklı olduğunu, kocamın gerçek Çin'in büyük bir evladı olduğunu söylüyorsun. Oysa sizler için durmadan çalıştım. Yakalansaydım işkenceyle öldürülürdüm. Kocam kendisine bir erkek çocuk vermediğim ve sadece kız doğurduğum için beni istemiyor zaten. Ben bağımsızlık için çalıştım.
Sen bağımsızlığın ne olduğunu bilmiyorsun kadın.
Senin sözünü ettiğin bağımsızlık mı? Sen bize gerçek Çin'de zenginlerin bildiği bağımsızlığı vereceksin. Ağzımızdaki lokmayı da alacak ve körü körüne itaat etmemizi isteyeceksin. Kadın birden dönüp oraya toplanmış insanlara baktı. Ay ya, hepinize söylüyorum. Ben kimseye ihanet etmedim ama çok şey öğrendim. Durum bu yalancının söylediği gibi değil. Bu yalancı sadece kendi çıkarlarını ve öbür Çin'de büyük taypan olan babasını düşünüyor. Bizim rahatımızı aklına bile getirmiyor. Bu yalancının beni öldürmesine izin vermeyin. Sizlere de bir gün aynı şeyleri yapacağını unutmayın.
Fahişe, hain!
Islık çalarak inen kılıç kadının başını uçurdu. Başsız gövde sola devrilirken kafa sağa fırladı ve fışkıran kanlar etrafı kırmızıya boyadı. Fanatik Çinli kılıçla kadının vücudunu da kesip parçaladı. Kalabalıktan ses çıkmıyordu. Adam onların güvenini yeniden kazanabilmek için bağırdı.
Onun hayatına son vermemin nedeni nefret değil, sadece zayıflığına acıdığım için böyle yaptım. Artık huzur bulacak ve affedilecek. Ruhlar durumu anlayacaklar. Bizler de asıl vatanımızı anlamalıyız. Amacımızdan dönemeyiz, güçlü olmalıyız.
Born bu manyağı yeteri kadar dinlemişti. İlk fırsatta onu öldürmeye kararlıydı. Bıçağını çekerek yüzüstü sürüne sürüne yandaki bayırdan inmeye başladı. Gözlerini sakin tavırla duran katilden ayırmıyordu. Komando bir ağaca yaslanmış olanlara bakıyordu. Cellat da yine konuşmaya başlamıştı. Bu kez önüne getirilen bağlı bir kadının suçlarını sayıp döküyordu. Daha sonra sıra kalan 3 Çinli erkeğe geldi. Onlardan ikisi Beijing ile Şangay arasında uyuşturucu kaçakçılığı yapıyordu. Gel gelelim suçlanmalarının nedeni kaçakçılık değildi. Kazandıkları parayı o kutsal amaç için yememişler ve Hong Kong'da bankalara yatırmışlardı. İki adam yerde yuvarlanarak merhamet dileniyor, bağırıyorlardı. Ne var ki cellat acımaya niyetli değildi. Onlar öyle karşılıklı bağırışırlarken Bourne hemen harekete geçti. Seslerin çıkaracağı gürültüyü bastıracağını biliyordu. Çalıların otların arasından iniyor, dallar ayaklarının altında çıtırdayarak kırılıyordu. Katilin dayandığı ağacın 6 metre kadar gerisinde durdu. Daha da yaklaşabilirdi. Ama önce Danju vardı. Eko kendisinin orada olduğunu bilmeliydi. Çinli kaçakçılar alanın ortasındaydılar. Fransızla son Çinli sağ taraftaydı ve iki yanlarında da muhafızlar vardı. O sırada Çinli celladın sözlerini duydu. ''İkiniz de suçlusunuz ama biriniz sağ kalacaksınız, biriniz öleceksiniz. Sağ kalanı Hong Kong'a götürecekler. Bizden çaldığı paraları bankadan alarak teslim edecek. Onlara bıçak verin.'' İki Çinlinin bağları kesildi ve ellerine eş bıçaklar verildi. Kalabalık bu kanlı kavgayı seyretmek için onların etrafında bir daire oluşturdu. İki Çinli bıçakları çekerek birbirlerine saldırdılar. İkisi de bu kavgadan sağ çıkmaya kararlıydı. Birden sağdaki Çinli diğerine korkunç bir darbe indirdi. Etraftakiler gladyatörleri seyredermiş gibi bağırdılar. Bir yandan da iki dövüşçüyü gayrete getirecek sözler söylüyorlardı. Bourne Danju ile arasında bir buçuk metre bir açıklık kalana kadar sürünerek ilerledi. Sonra bir dal parçası kopararak aşağıya attı. Dal Fransızın ayakları dibine düştü. O zaman Fransız garip bir şey yaptı. Başını ağır ağır öne ve arkaya salladı. Bir şey anlatmak istiyordu. Birden sakat bacağı yüzünden yere devrildi. Sağdaki muhafız onu sert bir hareketle çekip kaldırdı. Ama o da dövüşün heyecanına kapılmıştı ve beyaz mahkumla pek ilgilenmiyordu. Eko yine başını salladı. Önce katile sonra da cellada baktı. Bourne o zaman durumu anladı. Eko ondan önce katilin peşinden gitmesini, sonra celladın işini görmesini istiyordu. Danju işkence görmüş ve bitkin düşmüştü. Oradan kaçacak hali olmadığını belirtiyor, kendisini düşünmemesini işaret ediyordu. Korkunç bir çığlık etrafta yankılandı. Seyirciler birden sustular. Kendisini bir peygamber sanan fanatik Çinli tören kılıcını dövüşenlerden birinin boynuna saplamıştı. Kılıcı çekerken ölmek üzere olan Çinli'nin boğazından hırıltılı bir ses yükseldi. Kanlar fışkırdı, cellat cerrah diye seslendi. Kalabalıktan biri buyurun efendim diye cevap verdi. Sağ kalan suçlunun yaralarına bak, onu tedaviye çalış. Çünkü hemen güneye gitmesi gerekiyor. Bu kavgayı böyle kesmeseydim ikisi de ölecekti ve bizim paramızla uçup gidecekti. Emredersiniz. Siyahlar giymiş bir adam elinde çantayla ortaya çıkarak yerdeki yaralının üstüne eğildi. O sırada muhafızlar da ölen Çinli'yi götürüyorlardı. Doktor inleyen yaralının koluna bir iğne yaptı. Kır saçlı Çinli kılıcı yine beyaz ipekle silerek geriye kalan iki adamı işaret etti. Afallayan Bourne Fransız'ın yanındaki son mahkumun bağlarını çözüp ağzından tıkacı çıkarmasını seyretti. Adam gidip celladın önünde durdu. ''Bir şey söylemiyor efendim, bir şey açıklamıyor. Oysa çok iyi Çince biliyor ve kamyonete bindirilene kadar olan süre içinde benimle konuşması için çok fırsat vardı. Çok inatçı ve cesur. Bize söylemek istemediği pek çok şey bildiğinden eminim.''
''Tanku, rinku.''
Oraya toplananlar Batılı'ya işkence yapılmasını istiyorlardı. Bazıları bu iş için Batılı'nın kasık bölgesinin uygun olduğunu bağırıyorlardı. Sahte mahkum yaşlı ve zayıf dedi. İşkenceye devam edersek geçen seferki gibi bayılacaktır. İzniniz varsa başka bir şey önereceğim. Cellat bağırdı. Başarıya erişme şansı varsa her istediğini yapabilirsin. Ona özgürlüğüne karşılık bize bilgi vermesini önerdim. Ama bize güvenmiyor. Kendisini Beijing havaalanına götürebilirim. Kai Tak'a inecek bir uçakta yer bulmasını sağlayabilirim. Gümrük ve pasaport bölümünde her şeyi hallederim. Buna karşılık suçlu uçağa binmeden önce bize istediğimiz bilgiyi verir. Bu durumda bize güvenebileceğini anlar sanırım. Konuşması yeterli. Kendisi burada pek çok şey işitti ve gördü. Bugüne kadar kimse böyle olaylara tanık olduktan sonra buradan sağ ayrılamamıştır. Ona bu şansı veriyoruz. Ayrıca zamanla işbirliği de yapabiliriz. Ama önce bize güvenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Cellat konuşan adamı süzüp Danjou'ya döndü. Fransız ayağa kalkmış, ifadesiz bir suratla söylenenleri dinliyordu. Elinde kılıç olan Çinli ağaca dayanmış duran katile baktı ve ilk kez İngilizce konuştu.
''Arkadaşını nerede bulabileceğimizi açıklayacak olursa onun değersiz yaşamını bağışlayacağımızı söyle ona.''
Katil öne çıkarak kusursuz bir İngilizceyle ''Fransız size yalan söyleyecektir.'' dedi. Cellat durakladı.
''Neden? Onun hayatını bağışlayacağız. Serbest bırakacağız. Bu adam kimseyi aldırmayan biri. Dosyasından da bu anlaşılıyor zaten.''
''Bundan pek emin değilim. İkisi Medusa denilen bir örgütle çalışmış. Fransız bana hep bundan söz ederdi. Onların bazı kuralları varmış. Yalan söyleyecektir.''
''Medusa denilen o pis örgüt kendi hayatlarını kurtarabilmek için kardeşlerini öldürmekten çekinmeyen aşağılık suçlulardan oluşmuştur.''
Katil omuz silkti. ''Düşüncemi sordunuz, ben de söyledim.''
''Hayatını bağışlayabileceğimiz adama soralım bir kere.''
Cellat mandarin lehçesiyle Çince emir verdi. Katil de yine ağaca yaslanıp bir sigara yaktı.
''Ellerini çözün, bir yere gidecek değil. Ağzındaki tıkacı da çıkarı, sesini duyalım.''
Danjou iki yana indirdiği ellerini oynattı. Sonra İngilizce konuştu.
''Buraya getirdiğin adamlara nasıl davrandığını görünce sana ne kadar güvenebileceğimi anladım.''
Cellat kaşını kaldırdı. ''Unutmuşum, bizi anlıyorsun değil mi?''
Eko sandığından da fazla diye karşılık verdi.
İyi, İngilizce konuşmayı yeğlerim. Bir bakıma bu iş ikimizin arasında kalmalı.
Aramızda bir şey olmaz. Ben delilerle iş görmemeye çalışırım. Onların ne yapacağı kestirilemez.
Danjou ağaca dayanmış katile baktı. Yanıldığım da oldu tabii. Ama bu hatalar da düzeltilebilir.
Sahte peygamber mırıldandı. Yaşayabilirsin.
Ne zamana kadar?
''Bu gece sağ kalabilirsin. Gerisi de sana, sağlığına ve yeteneklerine kalmış bir şey.''
''Hayır, bu doğru değil. Ben Kaytak'ta uçaktan indiğimde her şey bitecektir. Dün gece olduğu gibi başarısızlığa uğramazsınız. Hem bu kez güvenlik görevlileri, kurşun geçirmez arabalar da olmayacak. Biri elinde susturucu takılmış tabanca ya da bıçakla terminalde beni bekleyecek.'' ''Şu sahte mahkumun da söylediği gibi ben bu gece buradayım. Çok şey gördüm ve duydum. Bu yüzden de ölmem gerekiyor. Kendisine neden açılmadığımı merak ediyorsa şunu söyleyebilirsin. O adam bu işi hiç bilmiyor. Onun numara yaptığını hemen anladım. Sözüm ona ağzındaki tıkaç birden gevşeyiverdi. Onu öğrenci olarak yanıma asla almazdım. Kendisi de senin gibi tatlı dilli ve yalancı ama aslında aptal.''
''Benim gibi mi?''
''Evet ve bu yüzden seni haklı çıkaracak bir bahane bulamıyorum. İyi eğitim görmüşsün, dünyayı dolaşmışsın. Konuşmandan bunlar belli oluyor. Doktorunu nerede yaptın? Oxford mu, Cambridge mi?''
Sheng Chuyang dayanamadı.
''Londra Ekonomi Fakültesi.''
''Çok iyi bir eğitim görmüşsün ve buna karşın yine de boş bir adamsın, bir maskarasın. Uygar bir adam, bir aydın da değilsin. Hatta öğrenci bile sayılmazsın. Gerçekleri bilmeyen bir fanatiksin, bir budalasın.''
''Bana bunları söylemeye cesaret ediyorsun ha?''
Eko Fengzi diye bağırıp kalabalığa döndü.
''Shen Jingbing.''
Gülerek bir deliyle konuştuğunu göstermek için başını işaret etti. ''Kes!'' Bitkin Fransız hala kalabalığa bakıyordu.
''Vay şemme!''
Çince konuşuyordu. ''Neden? Sen bu budaları kandırmışsın. Onlara kurşundan altın yapacağını söylüyorsun. Ama öldürdüğün o zavallı kadın gerçekleri anlattı. Bu insanları süründürecek ve başta kalacaksınız.''
Sheng İngilizce haykırdı. ''Seni uyarıyorum.''
Eko Çince devam etti. Sesi daha hafif ve hırıltılıydı şimdi.
''Görüyorsunuz ya, sizin dilinizde konuşmamı istemiyor. Çünkü her şeyi sizden gizliyor. Bu sıska bacaklı küçük adam elindeki büyük kılıç sayesinde başarılı olduğunu sanıyor. Kadınları neden kılıçla doğuruyor? Kendi organı olmadığı ve onlarla başka türlü ilgilenmediği için mi? Hele şu balon gibi kafasına bakın. İtaatsiz, edepsiz bir çocuğunkini andıran çirkin gözlerine bakın. Bana sorarsanız o dilinin biri. Neden zamanınızı onu dinleyip boşuna harcıyorsunuz? Size çok şey vaat ediyor ama sonunda sizi sadece cezalandıracaktır.''
Sheng elinde kılıçla yaklaştı.
''Senin yerinde olsam susardı. Benden önce onlar seni öldürecekler.''
Danjou İngilizce karşılık verdi.
''Hiç sanmıyorum. Öfken sağırlaşmana neden oluyor ahmak. Adamların sana güldüklerini duymuyor musun?''
Shen Chuyang haykırdı. ''Gule!'' Eko'ya susmasını emrediyordu. İsteklerinin yerine getirilmesine alışık bir adam edasıyla Çince devam etti.
Ayın bitti ve seni daha fazla çekemem. Macao'dan getirdiğin katil nerede?
Danju kayıtsız bir tavırla komandoyu işaret etti. Orada.
Onu söylemiyorum. Ondan önceki. İntikamını alması için mezardan çağırdığın deli. Nerede buluşacaksınız? Randevu nerede? Beijing'deki merkezin yerini söyle.
Echo İngilizce konuştu. Randevu yok, plan yok, merkez yok.
Plan yapmıştınız. Sizler her olasılığı saptayarak planlar yaparsınız. Böylece sağ kalırsınız.
Sağ kalırdık. Korkarım benim zamanım geçti. Shen kılıcı kaldırdı.
İstediklerimi söyle yoksa çok kötü şekilde öleceksin.
Sana şu kadarını söyleyeyim. Sesimi duyabilseydi ona öldürülmesi gereken kişinin sen olduğunu açıklardım. Çünkü Asya'yı kana bulayacak adam sensin. Onun kendi işiyle ilgilenmesi gerektiğini biliyorum. Ama son soluğumda bile senin de bu işin bir bölümü olduğunu söylerdim. Hemen harekete geçmesini isterdim.
Danju'nun sözleri yüzünden büyülenmiş gibi olan Born birden kendine geldi. Echo son bir mesaj yollamıştı. Hemen harekete geçmesini istiyordu. Pantolonunun sağ ön cebinden gereken şeyleri çıkararak sürüne sürüne ilerledi. Oradaki bir metre kadar yüksekliği olan bir kayanın arkasına gizlendi. Danju'nun hafiflemiş ve biraz da titreyen sesini hala duyuyordu. Bitkin halde olan Echo yine de Delta'nın zaman kazanması için elinden geleni yapıyordu.
''O kadar acele etme generalim, Cengiz Han ya da her kimsen. Ben yaşlı bir adamım ve işkencecilerin işlerini yaptılar.'' Gördüğün gibi bir yere gidecek halde değilim. Ayrıca beni nereye yollamayı düşündüğün de umurumda değil. Biz kurduğun tuzağı fark edecek kadar akıllı değilmişiz. Akıllı olsaydık bu tuzağa düşmezdik. Onun için neden bir buluşma yeri konusunda anlaştığımızı sanıyorsun?
Shen Chu Yang sakinleşmişti.
Siz tuzağa düştünüz. Macao'dan gelen adamı mozoleye kadar izlediniz. O deli arkadaşın oradan sağ salim çıkacağını sanıyordu. İşte bu yüzden sana bir randevu vermişti. Şimdi buluşma yerini söyle.
Buna karşılık ne vereceksin?
Hayatını bağışlayacağım. Fazla zamanın kalmadı.
Ben zamanımı bilirim. Bu son mesajdı ve Delta bunu anladı. Born bir kibritle ince mumu yaktı, sürünerek ağaçların arasına doğru giderken muma bağlamış olduğu hava fişeklerinin uzun sicimini açıyordu. Böylece çift sıralı fişekleri yan yana dizmiş oldu. Echo bütün çektiklerine karşın yine de kaçınılmaz ölümünü hazırlamaktan zevk duyan usta bir satranç oyuncusu gibi konuştu.
''Hayatımı bağışlayacağını nereden bilebilirim? Bir garanti verebilir misin?''
''Shen, gerçeği söylersen kurtulursun.'' dedi. ''Bu yeterli.''
Ama eski öğrencim benim yalan söyleyeceğimi açıkladı. Tıpkı bu gece senin yaptığın gibi yani.
Danju durdu ve bu sözleri mandarin vurgusuyla yineledi.
Sonra Liao Jie, yani anlıyor musunuz diye sordu. Böyle konuşamazsın.
Hep aynı sözleri yineliyorsun. Kendini kontrol etmesini öğrenmelisin. Bu çok tatsız bir huy.
Sabrım taşmak üzere. Getirdiğin o deli nerede?
Senin işinde sabır sadece iyi bir huy değil, bir zorunluluktur.
Katil birden ortaya fırlayarak durun diye bağırıp herkesi şaşırttı. Zaman kazanmaya çalışıyor, seninle oynuyor. Onu iyi tanırım.
Shen kılıcını kaldırdı.
Bunun nedeni ne olabilir?
İngiliz komando bilmiyorum diye cevap verdi. Sadece bu durum hoşuma gitmiyor ve bu neden benim için yeterli.
Ağacın 3 metre gerisinde duran Delta saatinin saniye ibresine bakıyordu. Yaktığı mumun ne zaman hava fişeklerini tutuşturacağını hesaplamıştı. Gözlerini kapatarak bilmediği bir şeye yalvardı ve aldığı bir avuç toprağı Danju'nun sağ tarafına attı. Fransız toprakların düştüğünü duyunca bütün gücünü kullanarak sesini yükseltti.
''Seninle anlaşacağımı mı sanıyorsun? Bunu yapacak yerde gidip şeytanla anlaşmayı yeğlerim. Belki de öyle olacak.'' Ama belki de acıyan, bağışlayan Tanrı senin bana oranla çok daha büyük günahlar işlediğini bilir. Bu dünyadan ayrılırken seni beraber götürmek istememe hak verir. Müstehcen şiddetin bir yana sen işe yaramaz, ahmak, sıkıcı birisin. Aslında sana inananlar için tatsız bir şaka sayılırsın.
Danju son sözleri söyler söylemez Shen Chu Yang'ın üstüne atıldı. Yüzünü tırmalayarak hayretle açılmış gözlere tükürdü. Shen geri sıçradı ve kılıcı Fransızın kafasına indirdi. Neyse, Echo için her şey çok çabuk olup bitmişti.
O sırada patlayan bir hava fişeğinin sesi etrafta yankılandı. Şaşıran kalabalık bu korkunç ses karşısında dehşete kapıldı. Bazı adamlar kendilerini yere attılar. Bazıları korkuyla bağırarak canlarını kurtarmak için ağaçların arkalarına gizlendiler. Katil de bir ağacın arkasına eğilerek silahını çekti. Born ucunda susturucu olan tabancayla yaklaşıp tetiği çekti ve katilin elindeki silahı havaya uçurdu. Komandonun avucu kan içinde kaldı. Katil hayret ve korkuyla gözlerini açarak döndü. Born tekrar ateş etti. Kurşun İngiliz'in yanağını çizip geçti. Born silahın namlusunu katilin sol gözüne dayadı. Arkanı dön. Şimdi iki elinle o ağacı tut. Tut dedim, sıkıca tut. Tabancayı adamın ensesine dayayarak ileriye baktı. Yere çakılmış olan meşalelerden birkaçı devrilip sönmüştü. Ormandan yine patlamalar yankılandı. Paniğe kapılan adamlar seslerin geldiği tarafa doğru ateş etmeye başladılar. Katilin bacağı kımıldadı, sonra sağ elini hafifçe çekti. Born ağaca iki kurşun sıktı. Komandonun kafasının hemen üstünde ağacın kabukları parçalandı. O anda kılıçlı cellada baktı, göz göze geldiler. Born ateş ettiği sırada Schenck bir muhafızı önüne çekti, kurşun askerin boynunu kırdı. O anda manyağı öldüremeyeceğini anladı. Delta, Echo'nun istediğini yapamayacaktı, cellat yaşayacaktı. Katilin gırtlağına sarılarak kalk diye emretti. Onu aşağı inerken çalıların arasında açılan yola doğru itti. Benimle geleceksin.
28. ayrımın sonu. Sayfa 314.